Ayrım 10. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 92. Betül dikkatle Selvi'nin yüzüne bir daha baktı. Yaşlar damlayan buğulu kara gözlerini iyice inceledi. Gözlerin derinliklerindeki dürüstlüğü sezdi. Hüzünlü yüze ve duygu yüklü dürüst arkadaşına itiraz edemedi. Şu anda Selvi'ye bir dokunan bin ah işitebilirdi. Yahudi madam bizim Hitler Almanyası'nda çektiğimiz felaketlerin benzerine hemen hemen aynı yıllarda Dersimliler de çekmiş. Ben de küçük çocukken aynı yılda, aynı aylarda Dagmagil'in evinde gizli bölmelerde saklanıyordum. Acaba bu bir tesadüf mü? Veya Avrupa'daki ırkçı fırtınanın birçok ilkeyi etki altına almasının sonuçları mı? Ama arada bazı farklar var. Dersimlilerden 3 ay içinde 10 binlerce insan yok edilmiş. Bizim Yahudiler ise yıllarca takibe uğramış ve 6 milyon insan yok edilmiş. Selvi, bir fark daha var. Siz acılarınızı dünyaya duyurdunuz, sesli ağladınız. İnsanlık ders çıkarsın, bir daha kötülükler olmasın diye katliam yerlerine anıtlar, abideler diktiniz. Ölenlerin isimlerini abidelere yazdırdınız. Katliamları resimlerle belgelediniz. Ressamlarınız yüzlerce resim yaptı. Aydınlarınız binlerce roman, kitap yazdı. Sanatkarlarınız filmler yaptı. Dünyanın birçok devleti sizin acılarınıza sahip çıktı. Biz Dersimliler acılarımızı, dertlerimizi içimizde bir sır gibi sakladık. Kendi aramızda sessiz ve gizli gizli ağladık. Ölülerimizin isim listeleri, mezarları yok. Anıtları, abideleri, filmleri yapılmadı. Henüz romanları bile yazılmadı. Elbette ki birinci sorumlu bizleriz. Hatta yüksek sesle ağlamayan Dersimlilerdedir. Madem belki de hikaye yazacak eli kalem tutan tahsillileriniz, aydınlarınız yoktu. Selvi, doğru tahmin ettin. O tarihlerde, o kara günlerde yoktu. Şimdi binlerce fakülte mezunu aydınımız var. Hala Dersim'in gerçek hikayesi, gerçek tarihi, 38'de yaşanan acılı olaylar yazılmadı. Demek ki diplomalı olmak, aydın olmak anlamına gelmiyor. Dagmar, biz Almanlar Yahudilere yapılan bu vahşeti kabul ettik. Yıllardır okullarımızda Hitlercilerin vahşeti ders olarak okutuluyor. Birçok Alman bu katliamları belgeleriyle öğreniyor ve kınıyor. Yabancılarla birlikte mitingler yapılıyor. Ben şu anda Almanya'daki yabancı düşmanlığını şiddetle kınıyorum. Ülkemdeki Hitlerci dazlaklardan nefret ediyorum. Fakat şimdi anlıyorum ki Hitler kafalılar başka birçok ülkede de varmış. Ankaralı Betül, tarihçilerin söylediği gibi eğer müttefikler ile Sovyetler Almanların üstüne bombalar yağdırmasaydı, siz Almanlar hatanızı kabul etmezdiniz ve okul kitaplarına da yazmazdınız diye iğneleyici konuştu. Betül'ü söylediğine itiraz etmedi Dagmar. Elbette ki yenilginin önemli etkisi var. Ben bundan dolayı uluslararası bir askeri teşkilatın ırkçılara ve saldırganlara karşı zora başvurmasından yanayım. Ama bu teşkilat tarafsız ve dürüst davranmalıdır. Bu bir ihtiyaçtır ve insanlık bunu başarmak zorundadır, dedi. Madem bazı tarihçilere göre dünya tarihi yenenlerin tarihidir. Çünkü tarihi de, yasaları ve kuralları da hep savaştan sonra yenen taraf belirler. Hep yenenlerin kahramanları ve şanlı tarihi vardır. Güçlünün tarihini yazanlar çoktur. Ama güçsüzlerin tarihini yazanlar yoktur. Zaten yenilenlerin sözcüleri ve söz hakları yoktur. Ben elimden geldiğince ezilenlerin ve güçsüzlerin kahramanlıklarını, acılarını, hüzünlerini yazmak isterim. Bence bugün Selvi tarihin bir sayfasında bütün acılarıyla gizli kalmış yenilen, ezilen tarafı anlatıyor. Ben küçük kızın sonunu merak ediyorum, konuya dönelim diye ikaz etmek zorunda kaldı. Selvi'nin arkadaşları yaralı küçük kızın ne olduğunu, nereye gittiğini sordular. Yaralı kız sudan çıkabildi mi, kurtulabildi mi? O kanlı meydanda başka kurtulan var mıydı? Kurtulanlardan hala yaşayan var mıydı? 5 bayan merakla Selvi'den kısa bir açıklama istediler. Masal dediğim olayın artık gerçek bir yaşam olduğunu biliyorsunuz, diyen Selvi. Fakat yine de ben sonuna kadar masal gibi anlatmaya devam etmek istiyorum. Ta ilk başta dediğim gibi ben masalların dilini çok severim. Bazı olağanüstü dayanılmaz felaketlerle dolu olaylar, yürek yakan olaylar masal gibi anlatılırsa daha akıcı, daha anlamlı oluyor. Küçük kızın başına gelen trajik, çekilmez, ağır yaşamı sizlere anlatacağım. Ama kocalarınız evlerinizde sizi akşam yemeğine bekliyor. Bu uzun ve acıklı hikayeyi bugün bitiremem. Başka bir gün buluşalım ve devamını size anlatayım, dedi Dersimli Selvi. Bayanlar minik kızın akıbetine dair kısa bir açıklama için ısrar ettiler. Ama Selvi o akşam buna yanaşmadı. Hepsi gecenin geç saatlerinde kalkıp evlerine gittiler. Pazartesi günü fabrikada çalışırken Selvi'nin arkadaşları sohbet etme fırsatı doğan her pauzede, yani molada, küçük kızın başına neler geldiğini sorup durdular. Selvi, ben bu acıklı hikayeye iş yerinde devam edemem. Olayları anlatırken gözyaşlarımı tutamıyorum. Etraftakiler beni gözü yaşlı görünce utanıyorum dedi. Ve o gün iş yerinde minik kızın hikayesine ait bir tek kelime bile söylemedi. Aslında bayanlar her hafta sonu sadece cumartesi günleri buluşuyorlardı. Fakat cumartesini bekleyemediler. Küçük kızın başına gelenleri öğrenmek için aynı günün akşamı Alman Dagmar'ın evinde buluşmaya karar verdiler. Dagmar, karınlarınızı doyurup gelin, ben hafta içinde yorgun halimle yemek yapamam demeyi unutmadı. Bu söz Anadolu'nun geleneklerine aykırıydı. Ama yıllarca Almanya'da kalan Selvi, Fatma, Ayşe, Betül onların geleneklerini biliyorlardı. Size yemek yapamam sözünü hiç yadırgamadılar, ayırdına bile varmadılar. Dagmar o akşam daha arkadaşları eve gelmeden kahveyi hazırlamıştı. Bir Alman disipliniyle kadınların sayısı kadar bardak ile birer dilim meyveli pasta masaya dizilmişti. Dışarıda yine can sıkıcı, bunaltıcı bir hava vardı. Göğün boz bulanık bulutları yere yapışmış gibi görünüyordu. Ama erken kararmıştı. Yağmur yağdı yağacak. Hava ağladı ağlayacak gibiydi. İki çocuk büyüten ve çocukları evlenmiş olan bu dul Alman evde yalnız kalıyordu. Evin büyük bir salonu, küçük bir yatak odası ve mutfağı vardı. Eski Alman yapısı olan taş duvarda evin tavanı çok yüksekti. Evin içi beyaza boyanmış, koltukları beş, tüm eşyaları bembeyaz seçilmişti. Yüksek tabanlı beyaz ev insanın içine ferahlık veriyordu. Çoğunlukla yağmurlu, karanlık, sıkıcı olan dışarıdaki havaya inat, Dagmar evin içini beyazla donatmıştı. Ve Dagmar o akşam duygulu arkadaşı Selvi'ye bir sürpriz yapmak istemişti. Dersimlilerin kırmızı rengi çok sevdiğini bildiği için masanın tam ortasında büyük bir vazo ve içine kırmızı bir gül demeti koymuştu. Kartın üstüne bir Türk arkadaşına düzgün bir yazıyla Selvi'den duyduğu bir Dersim türküsünün ilk mısrasını yazdırmış ve bu gül demetinin üstüne görünecek şekilde yerleştirmişti. Dersim dört dağ içinde, gülü var bağ içinde, Dersim'i hak saklasın, bir yârim var içinde. Her türkü gibi bu halk türküsünün de bir hikayesi vardı. Aslında bu türkü, Vartanoş adlı bir Ermeni kızıyla Kakil Ağa arasında geçen bir aşkı anlatıyordu. Bu türkünün konusuna ait daha başka bir hikaye de vardı. Dersim'de görev yapan bütün vali ve komutanlar, biri hariç, sertlik ve şiddet yolunu seçmişlerdi. Sadece vali Cemal Bardakçı barışçı yolu seçmiş, Dersimliler için ılımlı çözümler önermişti. Onlarla insancıl diyaloglar kurmuştu. Bazı Dersimlilere göre bu türkü Dersim'i iyilik ve ikna yoluyla kazanmaya çalışan Vali Cemal Bardakçı'nın kızının kötü günlerde yaşadığı yüce aşkına daha uygun düşüyordu. Kız babasıyla Dersim'i gezerken Koçanlı Lılo adında yakışıklı yiğit bir Dersimli gence aşık olmuştu. Mevlevi kültürüne bağlı ve Mevlana'daki yüce insan sevgisine hayran olan Vali, bu sevgiye, yani kızının aşkına karşı çıkmamıştı. Fakat kız Mevlevi olduğu için mezhep ayrılığı veya aralarındaki sosyal uçurumdan dolayı Lılo bu kızla evlenmeyi kabul edememişti. Lılo da kıza aşıktı. Töreler veya belki de aralarındaki sosyal farklılıklar sevginin arasına beton bir duvar örmüştü. İki sevgilinin bunu kırması kolay değildi. Çünkü o dönemde insanlar din ve törelere daha sıkı bağlıydı. 38'de Dersim bombalanmaya başlayınca sevgilisi için kederlenen valinin kızı, sevdiği delikanlı için bu aşk türküsünü söylemişti. Bu türküye ait tüm ayrıntıları Dersimlilerden öğrenmişti Dagmar. Küçük kızın hikayesini merak eden bayanlar fabrikada sözleştikleri randevuya uyarak akşam tam saat 8'de hem de Almanlar gibi punktli, yani dakikasında Dagmar'ın evine geldiler. Guten Abend, iyi akşamlar diyerek beyaz koltuklara oturdular. Yıllardır birbirlerinin huylarını bilen arkadaşlar arasında resmiyet kalmamıştı. Rahat hareket ediyorlardı. Bembeyaz salondaki bir deste kırmızı gül hemen gözlere takılmıştı. Kırmızı gül demetinin içindeki Dersim türküsünü gören Dersimli Selvi, Dagmar'ın ince, nazik, soylu ruhuna bir kez daha hayran kalmış ve duygulanmıştı. Betül, bazı Almanlar Türkleri yakar ama bazıları da böyle insan sevgisiyle dolu ve ince ruhludurlar diye biraz kinayeli konuştu. Yahudi madam, Betül, Yabancı düşmanlığı ve yakılan Türk evleri senin aklından çıkmıyor, seni anlıyorum. Ben bu konuda senden daha çok yaralı, yürekten vurgun ve senden daha çok duyarlıyım. Ama bugün Selvi'den küçük kızın hikayesini dinlemek için buradayız. Lütfen bugün zamanımız az. Çünkü yarın erken kalkıp işe gitmek zorundayız. Diğer konuları başka günlere erteleyelim. Ben Selvi'den hemen dünkü hikayeye kaldığı yerden devam etmesini istiyorum dedi. Ve gözlerini Selvi'ye çevirdi. Bakışlarıyla Selvi'nin başlamasını sezdiriyordu. Selvi önceleri kahveleri doldurun. Bir iki dakika düşüneyim. Hem dün nerede kaldığımı unuttum dedi. Madam benim gibi küçük yaşta annesini kardeşlerini yitiren ve kaderi benim en dar, en sıkıntılı, en kötü günlerimdeki çocukluk yıllarıma benzeyen küçük kız, kurşun yaralarıyla soğuk munzur suyunun içinde cesetlerle dolu meydanda yapayalnız kalmıştı. Anlattıklarının bir masal değil, gerçek yaşam olduğu da açığa çıkmıştı diye hatırlattı. Aslında madam çok ilginç gördüğü için bir önceki akşam gizlice teybin düğmesine basmış ve tüm anlatılanları kimseye çaktırmadan kasete çekmişti. Buraya gelmeden önce kaseti evde bir daha dinlemişti. Madam küçük hikayeler yazmaya alışkındı. Madamın yazdığı kendi hikayesi bir Alman gazetesi yayınlanınca çok ilgi görmüştü. Hacen'in anlattıkları çok acıklı bir roman olabilirdi. Madam bu fırsatı kaçırmamıştı. Şu anda da teyp hazırdı ve belki Selvi farkına varırsa konuşurken heyecanlanır diye kasetin çalıştığını yine gizli tutuyordu. Madam'ın bu konuda biraz deneyi vardı. İnsanlar mikrofonu sezmeyince daha tabii, daha içten konuşuyorlardı. Bu rahat konuşmalar olayın tüm doğallığıyla ortaya çıkmasını sağlıyordu. Dagmar mutfağa gitti. Kahveyle dolu büyük termosla geri geldi. Termosu masaya bıraktı. Meine Lieblinge, yani sevgili arkadaşlarım, her şey hazır, başlayabilirsiniz dedi. Güzel desenli fincanlar dolarken bembeyaz evin içini mis gibi bir kahve kokusu sarmıştı. Selvi madama dönerek, beni bu olayları anlatmaya iten sadece senin dürüstlüğün, senin isteğin, senin merakın değil. Senin halkın Almanya'daki Yahudi vakıfları her yıl dönemlerinde katliama karşı anma törenleri ve katliam yerlerine dikilen anıtlar önünde konuşmalar yapıyor. Katledilenlerin listeleri, isimleri açıklanıyor. Ben bunları her yıl televizyonlardan seyrediyorum. Sizinkilerin konuşmalarını, katliamlara ait resimlerini ekranda her gördüğümde benim yüreğime kızgın bir hançer saplanıyor. Munzur dağlarındaki o kanlı, o feci, o dayanılmaz sahneler gözlerimin önünde canlanıyor. Anılmayan, tarihin karanlık sayfalarında unutulan ölülerimizi, zavallı halkımı hatırlıyorum. Yahudi vakıflarının bu uğraşılarını, bu tavırlarını takdir ediyorum. Ama onlar gibi davranamadığım, yitirdiğimiz insanlarımıza karşı bir şey yapamadığım için kendimden utanç duyuyorum. Halkımın, akrabalarımın ruhlarına karşı kendimi suçlu hissediyorum. Bu suçluluk duygusu beynimin içine saplanmış, beni hiç terk etmiyor, zaman zaman beni bunalıma sürüklüyor. İçime birikmiş, içime düğümlenmiş ve yüreğimi kemiren duyguları, düşünceleri anlattıkça, içimdeki kelime seni dışarıya aktıkça biraz rahatlıyorum. Ayrıca anlattığım kötülüklerin, dertlerin, çilelerin, beni en iyi anlayan senin gibi biri tarafından yazıya dökülmesini, değişik dillere çevrilerek dünyaya duyurulmasını arzuluyorum. Belki bu yolla bu kötülüklerin dünyada tekrar edilmesine engel olabiliriz dedi. O an Selvi'nin yüzüne yine hüzün çökmüş, siyah kirpiklerinden damlalar akmaya başlamıştı. Ayşe'nin aklına ise o anda Filistin'deki savaş takılmıştı. Selvi'nin Yahudi adamı övmesi Ayşe'nin hoşuna gitmemişti. Yahudiler tarafından kurşunlanan Filistinli çocukların dramını düşünmekle meşguldü Ayşe'nin kafası. Bu düşüncesine uygun bir zamanda Yahudi adamı incitmeden açıklamak istiyordu. Sanki o anda Ayşe'nin aklından geçenleri okumuş gibi söze başladım adam. Selvi'nin hüzünlü yüzüne bakarak konuştu. Bizim Yahudilerin halkımıza yapılan katliamları teşhir etmeleri doğrudur. Ama şu anda İsrail'deki ırkçı Yahudilerin yaptıkları beni korkutuyor. Onların çoğu geçmişte başlarına gelenleri çabuk unuttular. Onların çoğu ırkçı duygularla Filistinli çocukları bombalıyor, katlediyorlar. Hitlerci ırkçılık bir virüs gibidir. Bu virüs Hitler döneminde Avrupa'daki Yahudilere bulaşmış ve ta İsrail'e kadar taşınmıştır. Ben de kendimi Filistinli çocuklara karşı suçlu görüyorum ve Selvi gibi ruhen ben de rahatsız oluyorum. Irkçılık tekellerin dünyayı işgal etme hırsına dayanan ve bilimsel temeli olmayan bir aptallıktır, bir safsatadır, insanlığın baş belasıdır. Sen anlatırken ben hep bu Hitlerci virüsün bazı ırkçı Türklere nereden bulaştığını düşündüm. Türkler 1. Dünya Savaşı'nda Almanlarla aynı tarafta savaştılar. Bu ilişkiler devam etti. 2. Dünya Savaşı'ndan önce Hitler Yahudileri katletmekle işe başladı. Hitler'in iktidarı döneminde de Türk ırkçılarının Hitlercilerle siyasi, ekonomik ve askeri ilişkileri çok güçlüydü. İhracatın %63'ü, ithalatın %43'ü Almanya ile yapılıyordu. Hitler Türkleri kullanarak Kafkasya'da petrol bölgelerine hakim olmak istiyordu. Çok uzun yıllar devam eden bu sıkı ve yakın ilişkilerden dolayı Hitlerci virüs Türk ırkçılarına bulaştı. 1940'larda Türk ırkçılarının Hitler'in Kavgam isimli kitabını elden ele dolaştırıp okuduklarını, Hitler'den ilham aldıklarını, Hitler'in yenilmesiyle birlikte İsmet Paşa tarafından bu Türk ırkçılarının bir kısmının müttefiklere yakınlaşmak için tutuklandığını, fakat bu göstermelik tutuklananların kısa bir dönem sonra hepsinin tekrar serbest bırakıldıklarını bir Türk arkadaşım bana anlatmıştı. Konudan uzaklaştığının farkına varan madem, bu uzun tarihi konulara girersek içinden çıkamayız. Biz bugün Dersim'de küçük kızın hikayesini dinlemek için buraya geldik. Bitti, bitti. Yani lütfen, bugün zamanımız az. Diğer konuları başka günler tartışabiliriz. Önümüzde daha çok günler, çok tatiller var deyip yine Selvi'ye baktı. Bu bakışıyla sanki çabuk hikayeye başla diyordu. Kendi halkını saldırgan, ırkçı düşünce ve eylemlerini açıkça mahkum eden bu dürüstlük, bu yüce insan sevgisi, bu soylu düşünceye sahip olan madamın tavrı Fatma ile Betül'ü de etkilemişti. Tesadüfen değindiği bu konuyla Ayşe'nin Filistin hakkında aklından geçen düşüncelerine o an cevap verdiğinin farkında değildi madam. Kendi halkını, kendi özünü eleştiren ve böyle temiz, böyle dürüst duygular taşıyan birine saygı duymamak elde değildi. O anda Dagmar'ın beyaz salonuna kısa bir sessizlik çöktü. Diğer 5 bayanın 10 gözü birden Selvi'nin üzerine dikildi. Selvi beyaz fincandan bir yudum kahve çekti, derin bir nefes aldı ve buğulanmış gözlerle hikayeye başladı. Evet, bir önceki gün kanlı meydanda kalmıştık. Küçük Ece bu kan deryasında yaralıydı ve soğuk Munzur Nehri'nin içinde bir ağaç dalına tutunmuştu. O katliamdan sonra tüm askerler çekilip gidince kanlı meydanda kımıldamalar başlamış. Acılardan bayılmış olup ayılanlar, ölmüş gibi davrananlar hareketlenmeye ve Dersimce diliyle akrabalarını çağırmaya başlamışlar. Ama ölü yığınlar arasında sağ kalanlar çok azmış. Bir kısmı da yerinden kalkamayacak kadar ağır yaralıymış. Kurşunlar bazılarının iki bacağını da parçalamış. Bu ağır yaralılardan bazıları kendini koyu ormanlara atmak için yerde yılan gibi sürünüyormuş. Zavallı ağır yaralılar kimsesiz ve çarnaçar kalmışlar. Hece'nin 10 yaşındaki abisi de o meydanda sırtından yaralanmış. Ayağa kalkmış ve meydanda bulunan akrabalarını, annesini, bacısını isimleriyle çağırmaya başlamış. ''Hece! Hece!'' diye bağırınca abisinin sesini duyan Hece, ''Abi ben yaralıyım ve suyun içindeyim.'' diye cevap vermiş. Yaralı abisi kan deryasındaki ölü tarlasında ölülerin içinden geçerek bacısına ulaşmış ve sudan çıkarmış. 7 yaşındaki küçük bacısının göğsündeki ve bacağındaki yaralar hala kanlıymış. Ay ışığında yatan cesetlerin başlarında bulabildiği kansız başörtüleriyle zavallı küçük kızcağızın yarasını sarmış. Cesetler o kadar çokmuş ki tek tek kontrol etme imkanı yokmuş. Tüm tanıdıkları tek tek isimleriyle çağırmışlar. Bir tanıdık ve bir akraba sesi duymamışlar. Yani Deman aşiretinden bu kanlı meydanda sadece ikisi kalmış. Başka köylerden tanımadıkları kendi yaşlarında birkaç çocuk daha ölüler arasında geziniyormuş. Onlar da akrabalarını, annelerini arıyormuş. Yerlerden kalkamayan bazı ağır yaralılar, karnından dışarı sarkan bağırsakları elleriyle toplayıp içeri yerleştirmek için uğraşıyormuş. Bağırsaklarını avuçlayan kanlı ellere bakmaya hiçbir göz, hiçbir yürek dayanamazmış. Katliam anında mitralyöz ve martin seslerinden ürken yabanıl hayvanlar, güzelim kuşlar o bölgeyi terk edip uzaklara gitmişler. Hiçbir kuş sesi duyulmuyormuş. Gecenin sessizliğini ağır yaralıların acılı çığlıkları ile inleyerek akan nehrin sesi bozuyormuş. Acılı çığlıklar ile nehrin sesi birleşince yürek parçalayıcı uğultular şeklini alıyormuş. Bu yürek parçalayan uğultular Munzur'un derin vadisindeki sarp kayalara çarpınca dalga dalga sesler Dersim dağlarında bir ağıt gibi yankılanıyormuş. Haksızlık ayyuka çıkmış, kan, zulüm ve vahşet tüm Dersim'i sarmış. Küçük kız hece korkudan, acıdan ve saatlerce içinde kaldığı ırmak suyunun verdiği soğuktan dolayı yaralı bir ceylan yavrusu gibi tir tir titriyormuş. Dişleri takır takır birbirine vuruyormuş. 10 yaşındaki abi kız kardeşini ısıtmak için kollarıyla kucaklamış ama titreme kesilmemiş. Ölülerin üstünde kana bulaşmamış bir ceket veya bir kazak aramış. Kana bulanmayan bir elbise bulamamış. Bir ölünün üstünde az kanlı bir kazağı çıkarıp küçük bacısını giydirmiş. Hacı abi, her tarafta çok inleyen yaralı var ama kurşun senin bacağının etini delip geçmiş. Sen şanslısın demiş. O anda abisinin aklı bu kanlı meydana takılmış. Ağır yaralılardan birçoğunun vücutları parçalanmış, kolları bacakları kopmuştu ve hareket edemiyorlar. Ama bilinçleri yerinde. Şu anda acılardan inliyorlar ama birkaç saate kadar kan kaybından hepsi ölür. Bunlar kurtulamaz diye düşünmüş. Ve bacısına hemen ormana doğru kaçıp saklanmamız lazım. Sabah olunca askerler gaz yağıyla buraya gelecekler. Üzerlerine tenekelerle gaz yağı döküp hepsini yakacaklar. Komutan akşam emir verdi. Ben biraz Türkçe biliyorum. Komutanın söylediklerini anladım demiş. Bacısına söylediği son cümleleri yüksek sesle bağırarak sağ kalanlara duyurmuş. Askerler tekrar gelecek ve cesetleri yakacaklar. Hareket edebilenler varsa ormanlara kaçsın diye kan deryasına seslenmiş. Diğer bir yaralı da yüksek sesle ortalığa bağırıyormuş. Hep birlikte gezmek daha tehlikelidir. Sağ kalanların dağlarda tek tek gezmesi, izlerini kaybettirip gizlenmesi daha doğrudur diyormuş. Küçük kız abi, insanları nasıl yakarlar diye sormuş. Abisi üzüntülü ve titrek bir sesle, bacı şimdi bunu düşünemem. Ben de bu gaddarlığı anlayamıyorum demiş ve gözlerini dağlara dikip kaçacağı yönü düşünmüş. Bacısının sol koluna girerek etleri parçalanan sol bacağı destek olmuş. Meydanda ilerlerken bazen yerlere yığılmış ölülerin üzerlerine basmak zorundaymışlar. Bu kan deryasından çıkmış ve batıdaki ormana doğru, tahmin ettiği kadar köylerine doğru yönelmişler. Annelerini, akrabalarını, tüm tanıdıklarını kaybeden kimsesiz yetim çocuklara kucak açacak tek insan kalmamış. Onlar tabiat ananın ormanlarına sığınmak zorundaymış. İnsanlık sağır, insanlık gaddar, insanlık kalleş olmuş. Sol bacağından ve sol göğsünden yaralı olan küçük kız yürüyemiyormuş. Sırtından yaralı olan 10 yaşındaki abisi bacısını taşıyamıyormuş. Küçük bacısını kah kucağa almış, kah yaralı sırtına, kah sürüklemiş, kan revan içinde ormanın koyu derinliklerine varmışlar. Şafak sökmek üzereymiş. İki kardeş iki yaralı ceylan yavrusu gibi kutsal yer ve mavi gök kubbenin arasındaki uçsuz bucaksız orman denizinde yapayalnız kalmışlar. 10 yaşındaki köylü çocuğu hem kendine hem de küçük bacısına sahip çıkmak zorundaymış. Güneş dağların arkasına kaymaya başlamış. Meşe dallarından yumuşak yapraklar kırmış abisi. Orman içinde koyu yapraklı, dikenli driklerin, yani böğürtlenlerin içinde gizlenecek bir yer hazırlamış. Bu böğürtlenlerin etrafı da çalı gibi dikenli şilanlarla, kuş burnuyla kaplıymış. Topladığı yumuşak meşe yapraklarını büyük ve koyu yapraklı böğürtlenlerin altında görünmeyen gizli bölüme döşek gibi yığmış. Yapraklı dallardan bir kısmını da uyurken yorgan gibi kullanmak için yanlara koymuş. Yaraların acısından nazlı nazlı inleyen bacısının yanaklarından öpmüş. İkisi de hem yaralı hem yorgunmuş. Abisi, burada yatıp uyuyacağız. Dinlenip biraz güçlenince köye doğru yürüyeceğiz. Belki dağda babamız sağdır. Belki bizi babamıza ulaştırır Hızır demiş. Geceyi orada geçirmişler. Sabah şafağında tabiat hareketlenir, kuşlar öterken uyanmışlar. Ormanda su varmış ama su içmek açlıklarını ve acılarını kesmiyormuş. Kurşunların açtığı yaralar dayanılacak cinsten değilmiş. Açlıktan mideleri de kazınıyormuş. 10. ayrımın sonu. Sayfa 101.